Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS eğitim bilimleri. 8. kaset 2. yüz sayfa 294. 13. Aşağıdakilerden hangisi sosyometri tekniğinin özelliklerinden değildir? A. Öğrencilerin içinde bulundukları grupla ilişkileri hakkında bilgi verir. B. Seçilen ve seçilmeyen öğrencilerin belirlenmesine yarar. C. Psikolojik danışmaya ihtiyaç duyan öğrencilerin tespitine yardımcı olur. D. Öğrencilerin başarı düzeylerinin ortaya çıkmasını sağlar. E. Sınıf içi ilişkiler ve etkileşimler hakkında fikir verir. Doğru yanıt D. 14. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımada kullanılan test dışı tekniklerden biri değildir? A. Leiter Uluslararası Performans Testi. B. Gözlem formları. C. Sosyometri uygulaması. D. Başarısızlık nedenleri anketi. E. Sosyal uyum envanteri. Doğru yanıt A. Not: bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi ve yasal dayanaklar. Ülkemizde rehberlik hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenmiştir. Çalışmalar genel müdürlük içindeki rehberlik dairesi başkanlığına bağlı olarak yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda rehberlik hizmetleri 17 Nisan 2001 tarihli resmi gazetede ve 2524 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir. Yönetmelikte yer alan ve eğitim sistemimizde rehberlik hizmetlerinin düzenlenişini sağlayan bazı maddeler aşağıda özetlenerek verilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüklerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. İl düzeyindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Komisyon Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı, şube müdürü başkanlığında, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı, ilk ve orta öğretim kurumlarından birer okul müdürü ve 3 psikolojik danışmanın katılımıyla toplanır. Bu komisyon, il düzeyindeki rehberlik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumludur. İl, ilçe genelindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin bütünlük içerisinde planlanması, programlanması, eş güdümü ve yürütülmesinden Milli Eğitim Müdürü adına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürü sorumludur. Görevlerinden bazıları şunlardır. 1. Bakanlık ile kurumlar arasında haberleşme ve eş güdümü sağlamak. 2. İl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurumların bütçe işlerini yürütmek. 3. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme ve kuruluş işlemlerini yürütmek. Yer, donatım, araç, gereç gibi her türlü gereksinimlerinin sağlanması. 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu'na katılmak, alınan kararların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek. 5. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ile ilgili çerçeve programlarının uygulanması için gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak. 6. Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından gönderilen yıl sonu değerlendirme raporlarının her yıl Ekim ayı sonuna dek bakanlığa gönderilmesini sağlamak. Rehberlik ve araştırma merkezleri. Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte, ildeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il ve ilçelerde rehberlik ve araştırma merkezlerince yürütülür. Okul düzeyinde örgütlenme ve görevler. Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kuruluşu. resmi ve özel öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur. Bu servise öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır. Hizmetin özellikleri açısından uygun fiziki ortam ve gerekli donanım sağlanır. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehberlik ve araştırma merkezi ile koordineli çalışır. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenlerine ilişkin rehberlik hizmeti kapsamında yürütme komisyonu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle işbirliği içinde çalışır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu. Her eğitim öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümünün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, ders yılı başında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere yılda en az 3 defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürlüğünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur. 1. Müdür Yardımcıları 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Psikolojik Danışmanları 3. Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde seçilecek en az bir temsilci 4. Disiplin Kurulu'ndan bir temsilci 5. Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derneği'nden birer temsilci 6. Okul Öğrenci Temsilcisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu'nun görevleri 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme planını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir, uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler. 3. Eğitim ortamında öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler. 4. Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. 5. Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum kuruluşlara yönelik iletişim ve işbirliğine ilişkin önlemleri belirler. 6. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır. Okul müdürünün rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevleri 1. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu'nu kurar, bu komisyona başkanlık eder. 3. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler. 4. Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili bölümüne bildirir. 5. Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirir. 6. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden fazla psikolojik danışman olması halinde program, planlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışında hizmetlerin yürütülmesinde öğrenci sayıları, sınıflar, mesleki formasyon ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar ancak bu iş bölümünün dengeli olmasına ve hizmetlerin gerektiği eş güdüm ve bütünlüğü zedelememesine dikkat eder. 7. Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle işbirliği yaparak okuldaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez ve sınıf rehber öğretmenlerini bir zorunluluk bulunmadıkça yönetim işlerinde görevlendirmez. 8. Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında gerekli eşgüdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir. 9. Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar. 10. Başka eğitim öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. 11. Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme planının bir örneğini, ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir. Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri. 1. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile okul yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar. 2. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı okulun rehberlik programlarını ve çalışma raporlarını onaylanmak ve birer örneğini rehberlik ve araştırma merkezine göndermek üzere okul müdürlüğüne iletir. 3. Uygulanan rehberlik programları, gerçekleştirilen ve yapılacak olan rehberlik etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenler kuruluna bilgi verir. 4. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etkinliklerine servis elemanı olarak fiilen katılır. Psikolojik danışmanın görevleri. 1. İl çerçeve programını temel alarak okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programının sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. 2. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. 3. Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini planlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder. 4. Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür. 5. Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. 6. Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyona uygunsa psikolojik danışma yapar. 7. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. 8. Öğrencinin mezun olacağı dönemde okuldaki tüm eğitim-öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin işbirliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir. 9. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencileri ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezlerinin işbirliğiyle verir. 10. Ailelere, öğrencilere ve sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. 11. Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar. Sınıf rehber öğretmeninin görevleri. 1. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir. 2. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer, sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini rehberlik ve psikolojik danışma servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. 3. Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle işbirliği yapar. 4. Sınıfına yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği içinde inceler, değerlendirir. 5. Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. 6. Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. 7. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla işbirliği yapar. 8. Okul müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. Diğer öğretmenler. Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenlerde gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin planlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar. Okul müdürünün vereceği rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler. Psikolojik danışma ve rehberlik test 5. 1. Rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonunun okuldaki rehberlik çalışmalarına en önemli katkısı hangi yönde olabilir? A. Rehberlik programının uygulanması için gereken tedbirleri almada. B. Öğretmen ve öğrenciler arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasında. C. Okul içinde hizmetlerin planlanması, eş güdümün sağlanması ve kurum içi işbirliğinin sağlanmasında. D. Okul rehberlik çalışma raporlarının değerlendirilmesinde. E. Sınıf öğretmenliği yıllık çalışma planlarının hazırlanmasında. Doğru yanıt C. 2. Aşağıdaki görevlilerden hangisi okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyesi değildir? A. Müdür yardımcısı. B. Psikolojik danışmanlar. C. Okul aile birliği temsilcisi. D. Eğitsel kol rehber öğretmeni. E. Öğrenci temsilcisi. Doğru yanıt D. 3. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın görevleri arasında yer almaz? A. Okul rehberlik programının hazırlanması. B. Öğrencilerle bireysel görüşmeler yapma. C. Rehberlik programının rehberlik ve araştırma merkezine iletilmesinin sağlanması. D. Öğrencilere üst öğrenim kurumları hakkında bilgi verme. E. Grup rehberliği çalışmalarının yürütülmesi. Doğru yanıt C. 4. Rehberlik hizmetleri bakanlık örgütünde hangi düzeyde örgütlenmiştir? A. Uzmanlık birimi düzeyinde. B. Genel müdürlük düzeyinde. C. Müsteşarlık düzeyinde. D. Talim terbiye kurulu bünyesinde. E. Şube müdürlüğü düzeyinde. Doğru yanıt B. 5. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden hangi görevliler sorumludur? A. Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü. B. Milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü. C. Milli eğitim müdürü. D. Rehberlik uzmanları. E. Okul müdürleri. Doğru yanıt B. 6. Okul psikolojik danışmanı aşağıdaki çalışmaların hangisinde doğrudan rehberlik ve araştırma merkeziyle işbirliğine yönelir? A. Ailelere yönelik eğilimlerde. B. Eğitsel rehberlik hizmetlerinin planlanmasında. C. Yıllık çalışma raporlarının hazırlanmasında. D. Özel eğitim gerektiren veya kaynaştırma eğitimi alan öğrencilere ilişkin olarak. E. Grupla rehberlik etkinliklerinin düzenlenmesinde. Doğru yanıt D. 7. Aşağıdaki görevlilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonuna katılmakla yükümlüdür? A. Tüm ilk öğretim okulu müdürleri. B. Okul aile birliği başkanları. C. İlçe milli eğitim müdürleri. D. Vali yardımcıları. E. Rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri. Doğru yanıt E. 8. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okul yürütme komisyonu hangi ihtiyacı dayalı olarak oluşturulmuştur? A. Rehberlik hizmetleri için maddi kaynak sağlanması amacıyla. B. Veli okul işbirliğinin oluşturulması amacıyla. C. Rehberlik hizmetlerinin planlanması ve okul içi eş güdümün sağlanması amacıyla. D. Okul rehberlik programının hazırlanması amacıyla. E. Sınıf öğretmenliği çalışmalarının takibi amacıyla. Doğru yanıt C. 9. 1. Okul rehberlik yıllık programlarını hazırlamak. 2. Okulda birden fazla rehber öğretmen varsa birini koordinatör olarak görevlendirmek. 3. Rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonunu kurmak. 4. Rehberlik programının bir örneğini rehberlik ve araştırma merkezine göndermek. Yukarıda belirtilenlerden hangileri okul müdürünün rehberliğe ilişkin görevleri arasında değildir? A. 1. B. 2. C. 3 ve 4. D. 2 ve 4. E. 4. Doğru yanıt A. 10. Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanının gerekli formasyonu taşıması koşuluyla yürütülmesi gereken çalışmalardandır? A. Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması. B. Psikolojik danışma hizmetleri. C. Mesleki rehberlik etkinlikleri. D. Okul aile işbirliği programları. E. Öğrencilerin ilgilerinin tespiti. Doğru yanıt B. 11. Koordinatör psikolojik danışmanın görevleri açısından aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A. Rehberlik etkinliklerini diğer görevlileri yürütmesini kontrol eder. B. Uygulanan teknikler ve çalışmalar hakkında öğretmenler kuruluna bilgi verir. C. Rehberlik programının bir örneğini okul yönetimine iletir. D. Rehberlik servisi ile okul yönetimi arasında koordineyi sağlar. E. Rehberlik etkinliklerine fiilen katılır. Doğru yanıt A. 12. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili görevlerinden biri değildir? A. Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girmek. B. Sınıfı için yıllık çalışma planı yapmak. C. Sınıfa yeni gelen öğrencilerin dosyalarını incelemek. D. Sınıfta grupla rehberlik etkinliklerini yürütmek. E. Öğrencilerle psikolojik danışma yapmak. Doğru yanıt E. 13. Okulda rehberlik hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerekli fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlamak en üst düzeyde kimin sorumluluğundadır? A. Müdür yardımcısının. B. Koordinatör rehber öğretmenin. C. Okul rehber öğretmenlerinin. D. Okul müdürünün. E. Okul Koruma Derneği'nin. Doğru yanıt D. 14. Sınıfa yeni gelen bir öğrenci için sınıf rehber öğretmeninin ilk yapacağı rehberlik etkinliği ne olmalıdır? A. Otobiyografi uygulayarak geçmişini öğrenmek. B. Gelişim dosyasını rehberlik servisiyle işbirliği içinde incelemek. C. Ailesini okula çağırarak tanımaya çalışmak. D. Eğitsel kollara yönlendirerek desteklemek. E. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmasını sağlamak. Doğru yanıt B. Not: Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Deneme sınavı 1. Soru 1. 2 yaşındaki oğluna nesnelerin isimlerini her gün göstererek öğrettiği halde oğlunun pek çok nesneyi birbirine karıştırmasından şikayet eden bir anne, onun zihinsel gelişimindeki en çok hangi özelliğini göz ardı etmektedir? A. Olgunlaşma. B. Öğrenme. C. Yaşantı. D. Büyüme. E. Özümseme. Doğru yanıt A. Olgunlaşma. 2. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi döneme özgü bilişsel bir beceridir? A. Mantıklı düşünme. B. Uyarıcıları bir tek özelliğe göre sınıflayabilme. C. Nesnelerin sürekliliği. D. Tersine çevrilebilirlik. E. Nesnelerin konumu. Doğru yanıt B. Uyarıcıları bir tek özelliğe göre sınıflayabilme. 3. Sorduğu bir atasözünün anlamını açıklayamadığı için ilk öğretim 4. sınıfta okuyan öğrencisine kızan bir öğretmen, aslında öğrencisinden bir sonraki dönemin bilişsel becerisi olan nokta nokta özelliğini beklemektedir. A. Somut düşünme. B. Mantıklı düşünme. C. Soyut düşünme. D. Sezgisel düşünme. E. Sembolik düşünme. Doğru yanıt E. Sembolik düşünme. 4. 6 yaşındaki bir çocuğun istediği halde iki tekerlekli bisikleti kullanamaması aşağıdaki kavramlardan en iyi hangisi ile açıklanabilir? A. Öğrenme. B. Büyüme. C. Olgunlaşma. D. Gelişim. E. Kritik dönem. Doğru yanıt B. Büyüme. 5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine ilişkin gelişimsel görevlerden birisi değildir? A. Bir mesleğe yönelme ve mesleğe hazırlık. B. Yetişkin erkek ya da kadın sosyal rolünü benimseme. C. Kendi bedensel özelliklerini kabul etme. D. Toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma. E. Cinsel kimliğini kazanma. Doğru yanıt C. Kendi bedensel özelliklerini kabul etme. 6. Fiziksel değişimin bireyin kişilik gelişimini göreceli olarak daha çok etkilediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Ergenlik. B. Bebeklik. C. Yetişkinlik. D. İlk çocukluk. E. Son çocukluk. Doğru yanıt E. Son çocukluk. 7. Bir anne oğluna tuvalet eğitimi verirken onunla bir türlü anlaşamadığını ve oğlunun kendisiyle adeta inatlaştığını söylemektedir. Bu ifade Freud'un ve Erikson'un hangi gelişim dönemlerini yansıtmaktadır? A. Oral temel güvene karşı güvensizlik. B. Anal girişimciliğe karşı suçluluk. C. Genital bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç. D. Anal bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç. E. Fallik girişimciliğe karşı suçluluk. Doğru yanıt B. Anal girişimciliğe karşı suçluluk. 8. Bireyde iyi kötü, doğru yanlış kavramlarının aşamalı olarak kazanılmasında belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşadığı kültürel ortam. B. Bilişsel gelişimi. C. Psikososyal gelişimi. D. Psikoseksüel gelişimi. E. Fiziksel gelişimi. Doğru yanıt A. Yaşadığı kültürel ortam. 9. Bir baba oğlunun son dönemlerde eve daha geç geldiğini ve bunun nedeni sorulduğunda ise artık büyüdüğünü ve kendisine çocuk gibi davranılmaması gerektiğini söylediğini belirtmektedir. Bu ifade Erikson'un hangi gelişim dönemini yansıtmaktadır? A. Temel güvene karşı güvensizlik. B. Bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç. C. Girişimciliğe karşı suçluluk. D. Üretkenliğe karşı durgunluk. E. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. Doğru yanıt A. Temel güvene karşı güvensizlik. 10. Öğrenci velilerine yönelik bir toplantıda konuşan okul öncesi öğretmeni. Okul öncesinde çocukların ince uçlu kalemleri kullanarak resim, boya yapmakta zorlanabileceklerini, ancak ilk öğretime başladıklarında bu tür çalışmaları daha kolay gerçekleştirebileceklerini belirtmektedir. Bu durum aşağıdaki hangi gelişim ilkeleri ile açıklanabilir? A. Gelişimde bireysel farklılıklar esastır. Gelişimde kalıtım ve çevrenin bir etkileşimi söz konusudur. B. Gelişimde içten dışa ve baştan ayağa bir yönelim vardır. Gelişim genelden özele bir eğilimdedir. C. Gelişim sürekli ve aşamalıdır. Gelişim alanları bir bütünün parçaları olarak birbirleriyle ilişki içindedirler. D. Gelişim genelden özele bir eğilimdedir. Gelişim sürekli ve aşamalıdır. E. Gelişimde içten dışa ve baştan ayağa bir yönelim vardır. Gelişimde bireysel farklılıklar esastır. Doğru yanıt C. Gelişim sürekli ve aşamalıdır. Gelişim alanları bir bütünün parçaları olarak birbirleriyle ilişki içindedirler. 11. Matematik sınavından düşük not alan bir öğrencinin sorular çok zordu ya da bu öğretmen bana hiçbir zaman yüksek not vermiyor gibi bahaneler bulması, Freud'un kişilik kuramındaki hangi yapının işlevini yansıtmaktadır? A. Bilinç. B. İd. C. Bilinç öncesi. D. Süperego. E. Ego. Doğru yanıt D. Süperego. 12. İnsanın en temel hakkının yaşam hakkı olduğuna inandığını, ancak toplumsal düzenin sağlanmasında caydırıcı bir nitelik taşıdığı için gerektiğinde idam cezasının uygulanabileceğini söyleyen bir kişi, Kohlberg'in ahlak gelişimi dönemlerinin hangi aşamasında yer almaktadır? A. Evrensel ahlak ilkeleri. B. Ceza itaat. C. Sosyal sistem, kanun, düzen. D. Kişiler arası uyum. E. Çıkarcılık. Doğru yanıt D. Kişiler arası uyum. 13. Soyutlama ve genellemelerin önceden verilmediği, somut örnek ve olaylara öğretim sürecinde yer verildiği, öğrencilerin bu süreç sonunda bilgiyi yapılandırdığı öğretim stratejisine ne ad verilir? A. Araştırma inceleme yoluyla öğretim. B. İşbirliğine dayalı öğrenme. C. Buluş yoluyla öğrenme. D. Sunuş yoluyla öğretim. E. Tam öğrenme. Doğru yanıt E. Tam öğrenme. 14. Öğretmenin öğretim sürecini öğrencilerin oyun ihtiyacını dikkate alarak düzenlemesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Oyun, öğrencilerin güdülenme düzeyini artırır. B. Oyun, öğrencilerin etkileşimine fırsat sağlar. C. Oyun, dersi ilginç hale getirir. D. Oyuna karşı öğrencilerin doğal eğilimleri vardır. E. Oyun, derste zamanın kolay geçmesini sağlar. Doğru yanıt D. Oyuna karşı öğrencilerin doğal eğilimleri vardır. 15. Dramatizasyon tekniklerinden olan rol yapma tekniği öğrencinin en çok hangi özelliğini geliştirir? A. Tutum. B. Motor beceri. C. Dil becerisi. D. İlgi. E. Güdü. Doğru yanıt B. Motor beceri. 16. Derste öğretim sürecinde kullanılmak üzere örnek olay kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisinin seçilmesi öğrenciler üzerinde daha az etki yaratır? A. TV. B. Ders kitabı. C. Gazete. D. Haber dergisi. E. İnternet. Doğru yanıt E. İnternet. 17. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin yararları arasında yer almaz? A. Öğretim sürecini bireyselleştirmesi. B. Özel düzenleme ve harcama gerektirmemesi. C. Olumlu bir öğrenme çevresi hazırlaması. D. Öğrencileri değerlendirmenin güç olması. E. Öğrencilerde paylaşma ve liderlik özelliklerini geliştirmesi. Doğru yanıt C. Olumlu bir öğrenme çevresi hazırlaması. 18. Aşağıdaki duygulardan hangisinin işbirlikli öğrenme grubunun içinde yer alan öğrencide gelişmesi beklenmez? A. Kıskançlık. B. Paylaşım. C. Destek. D. Yardım. E. Dayanışma. Doğru yanıt A. Kıskançlık. 19. Bir uzmanlar grubu tarafından bir senaryo yazıldıktan sonra problemin ortaya çıkış nedenleri ve çözüm önerilerini öğrencilerin adım adım çalışarak elde ettikleri ve öğrencilerin küçük gruplar halinde çalıştıkları aktif öğrenme modeline ne ad verilir? A. Ön örgütleyici. B. yerleşik öğrenme. C. Probleme dayalı öğrenme. D. Bilişsel çıraklık. E. Beyne dayalı öğrenme. Doğru yanıt D. Bilişsel çıraklık. 20. Sultanahmet'te turistlere kartpostal satan öğrencisinin İngilizce dersinde başarısız olduğunu gören öğretmen çok şaşırmıştır. Bu durum hangi aktif öğrenme modelinin uygulanma gerekçeleri arasında yer alır? A. Ön örgütleyici. B. Yerleşik öğrenme. C. Probleme dayalı öğrenme. D. Sunuş yoluyla öğrenme. E. Beyne dayalı öğrenme. Doğru yanıt D. Sunuş yoluyla öğrenme. 21. Öğrencinin önce bir beceriye yönelik olarak bir uzmanı gözlediği, sonra giderek beceriyi yalnız başına ve kendine özgü biçimde yapabilecek hale geldiği öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Ön örgütleyici. B. Yerleşik öğrenme. C. Probleme dayalı öğrenme. D. Bilişsel çıraklık. E. Beyne dayalı öğrenme. Doğru yanıt D. Bilişsel çıraklık. 22. Aşağıda verilen konuların hangisinde proje yöntemini kullanmanın istenen öğrenmeleri gerçekleştirmesi beklenmez? A. Sınırlı ortamda bitki yetiştirme. B. Orta Asya'dan göç nedenlerini belirleme. C. Köydeki çöplük problemini giderme. D. Suyu arıtmada alternatif bir yol bulma. E. Okul eşyalarının kullanımındaki aksaklıkları giderme. Doğru yanıt A. Sınırlı ortamda bitki yetiştirme. 23. Öğretmen uygulayacağı öğretim tekniğini seçerken hangi özelliği göz önüne almaz? A. Öğretmenin kendi özellikleri. B. Öğrencilerin özellikleri. C. İşlenen konunun özelliği. D. Gerçekleştirilecek hedeflerin özellikleri. E. Mevcut materyaller. Doğru yanıt E. Mevcut materyaller. 24. Verilen bir problemi önce öğrencilerin kendi başına düşündüğü, ardından 2, 4, 8 kişilik gruplar içine tartışarak çözüm üretmeye çalıştığı öğretim tekniğine ne ad verilir? A. Vızıltı grubu. B. Karşılıklı öğretim. C. Kar topu. D. Nesi var? E. Paylaşmalı öğretme. Doğru yanıt A. Vızıltı grubu. 25. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme stratejisi aşağıdaki problemlerin hangisinin çözümünde en etkili biçimde kullanılabilir? A. Havuz ve işçi problemleri. B. Ege bölgesinde turizm. C. Okul çevresinin temizlik sorunu. D. Sınıfın kirli havasını temizleme. E. Dört halife devri. Doğru yanıt E. Dört halife devri. 26. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme tekniğinin aşamaları arasında yer almaz? A. Problemin farkına varma. B. Olası çözüm seçeneklerini saptama. C. Denenceleri uygulama. D. Kavramları tanımlama. E. Değerlendirme. Doğru yanıt D. Kavramları tanımlama. 27. Aşağıdaki aktif öğretim stratejilerinden hangisinin yanlış uygulanması nedeniyle en çok eleştirildiği gözlenmektedir? A. Sunuş yoluyla öğretim. B. Buluş yoluyla öğrenme. C. Problem çözme. D. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme. E. İşbirliğine dayalı öğrenme. Doğru yanıt C. Problem çözme. 28. Hayat bilgisi dersinde öğretmenin öğrencilerine mesleklerle ilgili drama, sembol hazırlama, şiir yazma, şarkı üretme gibi etkinlikler yaptırmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. öğrenme ortamını eğlenceli hale getirme. B. Öğrencileri motive etme. C. Çoklu zeka kuramını öğretim sürecine uygulama. D. Öğrencileri süreç içinde gözleme. E. Derste akıcılığı sağlama. Doğru yanıt A. Öğrenme ortamını eğlenceli hale getirme. 29. Aşağıdaki öğrenci güdülenmelerinden hangisi diğerlerinden farklı düzeydeki öğrenciye yöneliktir? A. Akran grubu değerlerine bağlılık. B. Öğretmenin beğenisini kazanma. C. Öğretmene benzeme. D. Derslerde başarılı olma. E. Öğretmence takdir edilme. Doğru yanıt B. Öğretmenin beğenisini kazanma. 30. İyi öğretmenler doğuştan gelir sayıltısı en çok hangi sürecin geliştirilmesine engel olmuştur? A. Sınıf içi öğretim süreci. B. Öğretmen yetiştirme. C. Eğitim yöneticisi yetiştirme. D. Güdülenme süreçleri. E. Ölçme değerlendirme süreci. Doğru yanıt E. Ölçme değerlendirme süreci. 31. Öğrenme öğretme süreçleri eğitim bilimlerinin hangi disiplin alanının temel uğraşı içinde ele alınmaktadır? A. Psikolojik danışma ve rehberlik. B. Eğitim teknolojisi. C. Eğitim yönetimi ve denetimi. D. Eğitim programları ve öğretim. E. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Doğru yanıt C. Eğitim yönetimi ve denetimi. 32. Aşağıda verilen öğretimsel işlerden hangisinde öğrencilerin en az aktif olduğu söylenebilir? A. Benzetim. B. Sesli okuma. C. Proje yapma. D. Deney yapma. E. Özet yapma. Doğru yanıt B. Sesli okuma. 33. Öğretim sürecinde öğrencinin hangi duygu içinde bulunması en yararlı olacaktır? A. Tedirgin. B. Dingin uyanık. C. Kaygılı. D. Heyecanlı. E. Telaşlı. Doğru yanıt E. Telaşlı. 34. Hızlı öğrenen öğrenciler ders öğretim sürecinin hangi özellikte olmasını en çok arzularlar? A. Tempolu. B. Esprili. C. Dingin. D. Şaşırtıcı. E. Zorlayıcı. Doğru yanıt A. Tempolu. 35. Aşağıda verilen etkinliklerden hangisini yapan öğrenci kalıcılığı sağlama ve bilgiyi yeniden yapılandırma sürecini işletmiş olmaz? A. İzlediği, dinlediği bir etkinlikten not alma. B. Çalışma yapraklarını doldurma. C. Kavram haritası oluşturma. D. Öğretmene ödevini gösterme. E. İşlenen konuyu özetleme. Doğru yanıt D. Öğretmene ödevini gösterme. 36. Proje tekniğinde aşağıdaki aşamalardan hangisi ile çalışmaya başlanır? A. Zamanlamanın planlanması. B. Amacın belirlenmesi. C. Ölçütlerin belirlenmesi. D. Gerekli malzemenin belirlenmesi. E. Proje sunumu için hazırlık. Doğru yanıt B. Amacın belirlenmesi. 37. Senaryo, örnek olay tekniği aşağıda verilen tekniklerden hangisi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olur? A. Kavram haritası. B. Drama. C. Yansıtma. D. Görsel imaj oluşturma. E. Siz olsaydınız ne yapardınız? Doğru yanıt A. Kavram haritası. 38. Öğretim süreci içinde öğrencinin hangi etkinliği yapması bilginin kalıcılığını sağlamada en az etkili olacaktır? A. Özet çıkarma. B. Öğrendiklerini karşılaştırma. C. Hatırladıklarını yazma. D. Geri plandaki düşünceleri bulma. E. Analoji kullanma. Doğru yanıt E. Analoji kullanma. 39. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinin sonrasında öğrencilerin hatırlama ve öğrenme düzeyleri yüksek olur? A. Öğretmenin sınav sonuçlarını değerlendirmesi. B. Öğrencinin arkadaşının ödevini değerlendirmesi. C. Öğretmenin ödevleri değerlendirmesi. D. Tahtada öğretmenin sınav sorularını çözmesi. E. Bir öğrencinin sınav sonuçlarını açıklaması. B. Öğrencinin arkadaşının ödevini değerlendirmesi. 40. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinin yapılması sınıftaki öğrencilerin hatırlama ve öğrenme düzeylerini yükseltecektir? A. Konunun öğretmen tarafından anlatılması. B. Konunun öğrenci tarafından anlatılması. C. Konunun ana hatları ve alt başlıklarının tahtaya asılması. D. Konunun öğretmen tarafından yazdırılması. E. Konunun sessizce okunması. Doğru yanıt C. Konunun ana hatları ve alt başlıklarının tahtaya asılması. 8. kaset 2. yüzün sonu.